Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım, 7. bölüm. Her şeyi halletmişti işte. Şu oyuncular da kendilerini ne kadar zeki, nasıl özel, nasıl önemli sanıyorlardı. Eğer isteseydi o da pekala oyuncu olabilirdi. Fakat aynen babasının ona söylediği gibi, sahne arkasında çalışan biri asla işsiz kalmazdı. Oyuncu dediğin, bugün var, yarın yoktu. Fakat işinin ehli bir sahne görevlisinin hiçbir zaman çıkıp iş araması gerekmezdi. Linus Quim, 30 yıldır sahne görevlisi olarak çalışıyordu. Meslek hayatının son 10 yılında işinin ustası olarak anılır hale gelmişti. New Globe'daki sahne şefliği işini de bu yüzden ona teklif etmişlerdi. Bu yüzden sendikanın o pinti müdürlerden koparabildiği en yüksek ücreti almayı başarmıştı. Yine de aldığı para, oyuncuların cebe indirdiği paranın yanına bile yaklaşmıyordu. Peki ya o olmasaydı ne hale düşerlerdi? Artık bu düzen değişecekti. Çünkü her şeyi halletmişti. Çok kısa bir süre sonra New Globe, kendine başka bir sahne görevlisi aramak zorunda kalacaktı. Linus Quim artık emekliye ayrılıyordu. Çalışırken gözlerini de kulaklarını da açık tutmaya bakardı Linus. Dersine iyi çalışırdı. Bir tiyatro kumpanyasında kim kimdir, ne nedir, Linus Quim'den iyi bilen yoktu. En önemlisi Quim bir zamanlama ustasıydı. O iş başındaysa, sahneye giriş çıkış sıraları asla şaşmazdı. O hileli bıçağı son görüşünü hatırlıyordu. Onu tamı tamına ne zaman, nerede gördüğünü iyi biliyordu. O bıçağın sahici bıçakla değiştirilmesine fırsat tanıdığını biliyordu. Linus'a göre bu işi böylesine ustaca kıvırabilecek, sahte bıçağı Arena Mansfield'ın soyunma odasına sokmayı başarabilecek tek bir kişi vardı. Bu işe kalkışmak yürek isterdi, doğruya doğru. Linus, kuşluk vakti bir şeyler atıştırma niyetiyle köşedeki yiyecek arabasının önünde durdu. Bir sosisle aldı ve içine sarı sarı parlayan hardalı boca etti. "Hey!" Arabacı pasaklı, parmaksız eldivenli elini uzatıp hardal tüpünü kapıverdi. "Bu kadar çok kullanacaksan fazladan para vereceksin. Hadi oradan it!" Linus, adama inat olsun diye bir sıkım hardal daha boca etti. Hakkını iki misli aştın. Arabacı yüzü savaş yaralarıyla dolu bir Asyalıydı. O köşeye yerleşeli henüz 3 ay bile olmamıştı. Küçücük ayaklarıyla olduğu yerde tepindi. Fazla para vereceksin işte. Linus tüpte kalan hardalı herifin o muşmula suratına fışkırtmayı düşündü. Fakat sonra kendisini bekleyen serveti hatırladı. Üzerine tatlı bir hava çöktü. Cebinden 5 centlik kredi çıkardı, bir fiskeyle havaya attı. Arabacı ayağıyla parayı durdurdu. "Bak, bu parayla artık emekli olabilirsin," dedi. Hardala bulanmış sosisisini yiyerek uzaklaştı. Linus ufak tefek bir adamdı, zayıftı. Fakat kemerinin üstünde futbol topu büyüklüğünde bir göbek taşıyordu. Kolları boyuna göre uzun ve hayli kaslıydı. Yüzü tuzla buz olup sonradan beceriksizce yapıştırılarak tutturulmuş bir tabağa andırıyordu. Dümdüz, yuvarlak ve çizgilerle dolu bir yüzdü bu. Eski karısı kenara koyduğu o yüklü paradan birazını ufak tefek estetik müdahalelere harcaması için zorlayıp dururdu onu. Linus bunu manasız buluyordu. Onun başlıca işi görülmemek değil miydi? Hal böyleyken nasıl göründüğünün ne önemi vardı ki? Fakat şimdi işten güçten bir parça uzaklaşabilirdi. Başını alıp Tahiti'ye, Bali'ye, hatta belki de tatil köyü uydularından birine gidecekti. Güneşe, kuma, kadına doyacaktı. Gördüğü ufak tefek şeyleri kendisine saklaması için ödenecek 500.000, yaşamı boyunca yaptığı birikimi hayli artıracaktı. Daha fazla istemeliydim diye düşünüyordu. Meblağı az tutmuş sayılırdı. Linus'a göre, bu kadarı bir oyuncunun toparlayamayacağı para değildi. Hatta parayı taksit taksit almaya bile razıydı. Makul olacaktı. İşin aslı şu ki, bu kişinin cesaretini ve becerisini takdir etmekle birlikte seçilen hedefi de pek beğenmişti. Ömründe Draco'dan daha çok nefret ettiği bir oyuncu yoktu ki Linus, bütün oyunculardan neredeyse kutsal bir hakkaniyet gözeterek eşit ölçüde tiksinirdi. Çörekten kalan son parçayı ağzına tıkıştırdı. Çenesine bulaşan hardalı eliyle sildi. Gönderdiği mektup bu sabah yerine ulaşmış olacaktı. Bunu garantilemek için ekstra gönderim ücreti ödemişti. Bu masrafı bir yatırım olarak görüyordu. Mektup yollamak, link görüşmesi yapmaktan da yüz yüze konuşmaktan da iyiydi. Öyle şeyler takip edilip ortaya çıkarılabilirdi. Polis herkesin linkini dinliyor olabilirdi. Tam da onlardan beklenecek bir hareketti bu. Tıpkı oyuncular gibi polislere de güven olmazdı. Gönderdiği mektup açık ve netti. Ne yaptığını da, nasıl yaptığını da biliyorum. İyi iş çıkardın. Saat 11'de tiyatroya gel. Alt katta, sahne arkasında buluşalım. 500 bin dolar istiyorum. Polise gitmeyeceğim. O herif aşağılığın tekiydi zaten. Mektubu imzalamamıştı. Onunla çalışan herkes o köşeli el yazısını tanırdı. Önce mektubun polisin eline geçme ihtimalini aklına getirmiş, epey sıkıntılı dakikalar geçirmişti. Fakat sonra bu ihtimali aklından kovdu. Yarım milyon bir aktörün veremeyeceği para mıydı sanki? Giriş kodunu tuşlayarak sahne kapısından girdi. Avuçları biraz terlemişti. Gergindi, heyecanlıydı. Kapı madeni bir çınlamayla arkasından kapandı. Linus, tiyatronun kokusunu içine çekti. İçerideki o şahane sessizliğin içine gömüldü. Kalbinde ani ve keskin bir sızı hissetti. Yarından tezi yok, bu işlerden elini eteğini çekecekti. Bu kokulardan, seslerden, ışıklardan, repliklerden uzaklaşacaktı. Halbuki Linus'un bu dünyada tiyatrodan başka bildiği, gördüğü yoktu. Tam şu anda burayı ne kadar sevdiğini idrak edince sarsıldı. ''Aman, ne olmuş yani?'' diye kendi kendine söylendi. Sahne arkasına inen merdivenlere yöneldi. Tatilini ille de çalışarak geçirmek isterse Tahiti'de de tiyatro vardı. Hatta kendine küçük bir mekan bile açabilirdi. Hem tiyatro salonu hem gazinosu olan bir yer. ''Bu iyi fikir işte'' diye düşündü. Linus Quim tiyatrosu kulağa hoş geliyordu. Merdivenden indi, sağa döndü ve koridordan geçti. Kendi çöplüğünde bulunmanın verdiği keyifle bir şarkı tutturmuş, mırıldanmaya başlamıştı. Kendisini bekleyen geleceği hayal ettikçe heyecanlanıyordu. Derken Linus'un arkasında bir kol beliriverdi. Bir kanca gibi adamı boynundan kavradı. Linus korkudan ziyade şaşkınlıkla ciyakladı. Arkasını dönmeye çalıştı. O sırada ne olduğu belirsiz bir duman ağzından burnundan içeri girdi. Linus'un başı dönüyor, gözleri kararıyordu şimdi. Kollarını, bacaklarını hissedemez olmuştu. Ne? Ne oluyor? Bir içkiye ihtiyacın var senin. Kulağına fısıldayan ses samimi, rahatlatıcı bir sesti. Hadi Linus, bir şeyler içmen lazım. Şişeyi senin dolabından aldım. Linus'un başı incecik boynunun taşıyamayacağı kadar ağırlaştı, öne düştü. Kapanmış gözlerinin önünde renkler uçuşuyordu. Onu bayıltan kişi Linus'u sürükleyerek taşıdı. Yavaşça bir sandalyeye oturttu. Sonra da ağzına bir bardak dayadı. Linus direnmedi. Bardaktakini lıkır lıkır içti. Şimdi daha iyisin, değil mi? Başım dönüyor. Az sonra geçer. Ses hala aynı yumuşaklığını koruyordu. Birazdan kendini son derece sakin hissedeceksin. Çok hafif bir sakinleştirici bu. Ancak bir öpücük kadar etkilidir. Sen orada otur yeter. Ben her şeyle ilgilenirim. Olur. Linus belli belirsiz gülümsedi. Sağ ol. Ah, hiç sorun değil. Onu bayıltan kişi sahnenin yukarısından aldığı uzun halatın ucunu düğümlemiş, ilmek haline getirmiş ve her şeyi çoktan hazırlamıştı. Eldivenli elleriyle ilmeği Linus'un boynundan çabucak geçirip sıktı. "Nasıl oldun Linus?"
"Çok iyiyim. Çok ama çok iyiyim. Bana öfkelendiğini sanıyordum."
"Yok canım. Parayı alıp Tahiti'ye gideceğim."
"Öyle mi? Eminim orada iyi vakit geçireceksin."
"Linus, benim için yazmanı istediğim bir şey var. Al şu kalemi."
"İşte böyle.
Bu da hep not aldığın defterin. Hiç e-defter kullanmıyor musun?"
"Kağıt bana yetiyor. Anladın mı?"
Linus hıçkırıyor, kıkırdıyordu.
"Tabii, tabii.
Şöyle yaz. Ben yaptım. Sadece bunu yazman yeterli. Ben yaptım yaz ve sonra da imzala."
"Mükemmel.
Tek kelimeyle mükemmel oldu.
Ben yaptım."
Linus imzasını baştan savma bir el hareketiyle çiziktirdi.
"Her şeyi hallettim."
"Evet, aynen öyle. Çok akıllıca davrandın Linus. Hala başın dönüyor mu?"
"Yok,
fena değilim. İyi hissediyorum kendimi."
"Parayı getirdin mi?"
"Tahiti'ye gidiyorum ben. O geri zekalı pisliğin işini bitirerek herkese iyilik etmiş oldum doğrusu."
"Teşekkürler."
"Bana da öyle geliyor. Şimdi ayağa kalkalım bakalım." "Hah, böyle. Ayakta kalabilecek misin?"
"Hem de kaya gibi." "Güzel. Zahmet olmazsa benim için bir şey yapar mısın?
Şuradaki merdivene tırmanabilir misin? Halatın ucunu şuradaki direğe bağlamanı, güzelce düğümlemeni rica ediyorum. Kimse kıdemli bir sahne görevlisinden daha sağlam düğüm atamaz."
"Tabii."
"Yaparım." Mırıldanarak yukarı çıktı Linus. Aşağıda Linus'un katili olacak kişi büyük bir heyecanla onu izliyor, olacakları sabırsızlıkla bekliyordu. O mektup geldiğinden beri korku içindeydi. Korku, panik ve üzüntü gelgitleriyle yaşıyordu. Şimdi ise bunlar geride kalmıştı. Öyle olması gerekiyordu. Sadece güç bir durumda olmanın verdiği tedirginlik vardı içinde. Bu durumun üstesinden nasıl gelecekti? Bu sorunun yanıtı çabucak gelmiş, açık ve net olarak belirmişti. Tehlikeyi ortadan kaldır, polise de aradığı katili ver. Bir taşla iki kuş. Sadece birkaç dakika sonra her şey hallolacaktı. "Güzelce bağlandı," diye seslendi Linus. "Sağlam oldu. Yük kaldırır. Bundan hiç şüphem yok."
"Ah, hayır Linus. Aşağı inme."
Linus'un kafası karışmıştı. Merdivenin üstünde yana döndü. Aşağıda kendisine gülümseyerek bakan yüze döndü.
"Aşağı inmeyeyim mi?"
"Hayır, inme. At kendini merdivenden aşağı Linus. Ne matrak değil mi? Tıpkı Tahiti'nin güzel, mavi sularını atlamak gibi."
"Tahiti gibi mi?"
"İşte oraya gidiyorum ben. Hele bir paralanayım."
"Evet,
Tahiti gibi." Neşe dolu, umut verici bir gülüş yükseldi. Keskin bir kulak bu gülüşteki gerginliği sezebilirdi. Fakat Linus sezemezdi. Hatta kendisi de gülerek karşılık verdi. "Hadi ama Linus, cup diye dalsana, su çok güzel." Linus kıkırdadı, burnunu tuttu, sonra da atladı. Bu ölüm önceki gibi sessiz bir ölüm değildi. Linus'un panik içinde havaya savurduğu tekmeler merdivene isabet etmiş, büyük bir gürültüyle devirmişti. İçki şişesini bir vuruşta tuzla buz etmişti. Nefesi var gücüyle ilmeği aşmaya çalışıyor, başaramıyor, iniltiye dönüşerek kesiliyordu. Kısa bir süre sonra yalnızca sallanan halatın incecik gıcırtısından başka ses duyulmaz olmuştu. Bu gıcırtı açık denizlere yelken açmış bir geminin direğinden gelen sesleri andırıyordu. Ve çok tuhaf da olsa kulağa bir şekilde romantik geliyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 148. Devamı 16. ayrımda.